Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Sen, ben, o. Hayatlardan bir koleksiyon, seslerden bir albüm.
Belki sen, belki ben ya da o. İçimizden biri hayatından hikayeler anlatıyor. Tüm tuhaflığıyla, ağırlığıyla, neşesiyle ve incelikle.
Merhaba Pınar Hanım. Bilmiyorum sesim net geliyor mu? Çünkü biraz fazla rüzgar olduğundan kaynaklı sesim az geliyor olabilir. Dediğim gibi Kızıldeniz'in belki yılda bir iki defa böyle bir fırtınası olduğu olumluğa denk geldi. Bundan kaynaklı birkaç günümüz zor geçiyor. Sürekli sallantı, sürekli geniş kadar bir sallantı.
Üç yıldır bilmiyorum vapuram. Bazen geçerken insanlara bakıp böyle bazen dürbünle bakıyorum. Diyorum ki ne kadar güzel özgürler şu an. Özgür bir şekilde sahilde yürüyorlar. Sevdikleriyle beraberler ve bize doğru bakıp acaba ne düşünüyorlar? Hep bunu merak ediyorum. Çünkü ben böyle annemi arada alıyorum. Karaburun sahiline gidip çay içiyoruz. Çünkü orada gemiler demirde olduğu için özellikle orayı tercih ediyorum. Annem hep böyle soruyor, kızım ne yapıyor bu gemiler burada? Başlıyorum ona anlatmaya. Anne diyorum, bak şu anda onlar burada duruyorlar ama içinde öyle bir koşturma, öyle bir yoğunluk var ki. Ya diyorum makinasında arıza var, ya işte kumanya bekliyor, ya personel değişimi bekliyor, ya da boğaz geçiş sırası bekliyor. Ama diyorum her zaman bir yoğunluk var. Burada böyle durup huzurlu bir şekilde aman ben İstanbul'u izleyeyim. İşte İstanbul çok güzelmiş diyecek bir vakitlerimiz yok aslında. O yüzden onları böyle görünce heyecanlanıyorum. O gemide olmak istiyorum. Evet şu an ben o yoğunluğu yaşamak istiyorum. Ben burada kendimi kötü hissediyorum karada. Çünkü artık o düzene öyle alışmışım ki. Gemide belli bir süre sonra bu motor sesi öyle bir alışkanlık yapıyor ki. Demirde olduğumuz zamanlar uyuyamıyorum. Çünkü o vibrasyon, o böyle makinenin o sesi. Onu sürekli hissetmem gerekiyor derin uykuya dalabilmem için. Bir ara böyle uykularım çok bölünmeye başladı. Sonra fark ettim ki evet bizim makinamız çalışmıyor. Ben bundan kaynaklı uyuyamıyorum. Ne zaman seyire kalktık ben daha rahat uykular uyumaya başladım.
29 yaşındaki Büşra Ertuğral, kuru yük gemilerinde, dev petrol tankerlerinde 3. kaptan. Mesleki tarifiyle seyir zabiti. 10 ay karaya ayak basmamak kim bilir neye benzer. Bir de erkekler dünyasında kadın olmak var. Okyanuslar aşıp yaşadığı şehirde 3 yıl boyunca vapura binemeyen Büşra ile vapurdayız. Martılara, geçen gemilere, karaya ve denize başka bir gözle bakarak anlatıyor şimdi.
Bir vasıtayla bu ilk çalıştığım firmayı buldum. Tabii ailem çok diretti ya, nasıl olur işte sen kadın başına ne yapacaksın gemilerde, biz seni işte el bebek gül bebek büyüttük, sen çıkamazsın, olmaz, kesinlikle müsaade etmiyorum diye babam böyle kıyametleri kopartmıştı. Neyse bir şekilde ikna kabiliyetimi kullandım ve bu İstanbul Boğazı'ndan, Zeyport'tan gemiye katıldım. İşte Boğaz'ı geçtik, Karadeniz'den Sulina kanalını geçerek Moldova'ya gittik. Tabii benim için ilk defa yurt dışına çıkış bu. Böyle bir heyecanlıyım. Hemen gittim Sumer Bey dedim, ben dışarıya çıkmak istiyorum dedim. Moldova'yı görmek istiyorum. O da tabii dışarıya çıkabilirsin işte çık falan dedi. Ve ben çok şaşırdım. Yani küçücük bir kasabada bunlar nasıl olabilir? Gece eğlence yerine gittik. Bayağı bir gençler vardı o küçük kasabada. Benim böyle bayağı şeye düşürdü. Hayrete düşürdü. Ya dedim bu kadar küçük bir kasabada bu kadar gençler nereden geliyor? Ve onlar da böyle eğlenmenin ne demek olduğunu o akşam gördüm. Gerçekten çok güzel eğleniyorlardı. Oradan işte çıkıp artık Karadeniz'den yine İstanbul Boğazı'nı geçip Akdeniz'e doğru devam ettik. Böyle haritada arayıp evet ben burayı göreceğim deyip bir insanın bulamayacağı yerlere çoğu zaman giriyorduk. Mesela diyordum ki yani Fransa'nın bir kasabasına gittik. Yani Böyle bir yer de mi varmış Fransa'da? Acaba insanlar burayı biliyorlar mıydı? Acaba Fransa'yı ziyarete gelen insanlar Paris'ten başka, evet ben burayı da görmek istiyorum deyip arayıp buldular mı ki? Çünkü ben bulamazdım şahsen. Sadece bu Fransa için bir örnek, Yunanistan aynı şekilde. Yunanistan'ın insanların böyle hiç görmediği, böyle çok naif olan kasabalarına gidip böyle güzel balık ürünleri yiyip güzel yerlerini gezdiğim zamanlar oldu. O zaman ben Kuruyük'te çalışıyordum. Kuruyük'te stajyerdim. Kuruyük'teyken dışarıya çıkabilmek çok mümkün oluyor. Çünkü Kuruyük'te limanlar şehrin merkezine yakın yerlere kuruluyorlar. Ama tankere geçtikten sonra tanker terminalleri şehrin merkezine en az 2 saat, 3 saat uzaklıkta mesafelerde olduğu için daha az dışarıya çıkmaya başladım. Buğday, mısır ya da hurda, bu gibi şeyleri taşıdığımız için yanaşıyorduk. Ve her birisinde dışarıya çıkıyordum. Gerçekten talep ediyordum. İkinci kaptan diyordum, abi ne olur ben burada dışarıya çıkayım, ne olur göreyim, bir daha ne zaman gelip göreceğim diyordum. Vapur kullanılabilir ama ben henüz üçüncü kaptanım. Evet, bu vapurun seyrin için şu an gerekli her türlü şeyi yaparım. Bir limandan diğer bir limana götürürüm. Ancak manevrası için bir gemi kaptanının olması gerekiyor. Bu vapurları gerçekten çok seviyorum. Yani ileriki zamanlarda belki çalışmayı isteyebileceğim yerlerden bir tanesi şehir hatları olabilir. Gerçekten çok isterim. Benim hedefim tabii ki gemi kaptanı olmak. Bizde yükselmek şu şekilde oluyor. Mezun olduktan sonra bir gemiye 3. veya 4. kaptan. İkisinin görev rütbesi aynı ama iş tanımları farklı. Birisi geminin safety'sinden sorumlu, diğeri geminin seyrinden, yani navigation dediğimiz kısımdan sorumlu. Biz 36 aylık sürede 30 ay çalıştığımızda artık bir üst rütbeye geçebilecek, yani ikinci kaptan olabilecek konuma geliyoruz ve sınav başvurusu yapıyoruz. Yani çok ilgili bir nesil geliyor denizciliğe karşı. Bir de okulların da çok fazla açılmış olması da bununla etkili. Artık her yerde bizim bölümümüzü açıyorlar. Ben İstanbul Üniversitesi'nde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü okudum. Sadece Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makinaları Mühendisliği bölümü olarak ikiye ayrıldı. Bir geminin makine tayfası dediğimiz mühendislerin yetiştiği kısım gemi makinaları mühendisi, bir de bizim gibi zabitlerin ve kaptanların yetiştiği deniz ulaştırma işletme mühendisi olarak var. Bu Türkiye'de artık çok fazla okullarda açılmaya başladı. Aslında benim denize özel bir ilgim yoktu ama benim hiyerarşiye özel bir ilgim vardı en küçük yaştan beri. Her zaman ast üst ilişkilere dikkatimi çekmiştir. Böyle izlediğim filmlerde bile genellikle ast üst ilişkisi olan filmleri tercih ederdim küçükken. Genellikle böyle asker, polis dizileri. Biraz da macera perest ruhum var benim, kova burcuyum. Evet dedim, ben bu işi yapabilirim. İlk gemiye çıktığımda bir böyle kendimi sorguladım. Dedim neredeyim ben, ne yapıyorum burada, neden ben buradayım? Çünkü çok garip geldi, bir anda kapalı bir ortam. Sadece gemide 20 kişi var ve hep onların yüzünü görüyorsun. Çok fazla sert hiyerarşi var. Ast üst olayı çok ciddi bir şekilde ilerliyor. Dedim ki herhalde bu hiyerarşi bana göre bir şey değilmiş, yani bu kadar sert beklemiyordum diye düşündüm. Ama böyle zaman geçtikçe aslında çok güzel bir şey olduğunu, herkesin kendi işini yaptığını, işte herkesin bir saygı çerçevesi içerisinde çalıştığını görünce ben de sevmeye başladım. Bu en sonki çalıştığım gemide Dubai yakınlarında Abu Dhabi denilen yerden yükleme yapıp Malezya'ya tahliyeye gittik. Ve oradan tekrardan Fujairah'a geri geldik. Bu seferimiz bizim sadece bir ay sürdü. Pandeminin patlamasıyla beraber ona hiç karaya adımımızı atmadık. Bu süre zarfında inmek istedik, kontratlarımız bitti ama limanlar pandemi sebebiyle personel değişimini kapattıkları için eve dönüşümüz de mümkün olmadı. Artık biz bunu kabullendik kendi içimizde. Örnek olarak Fujairah'dan yüklüyorduk. Yemen'e tahliyeye gidiyorduk. Yemen'de ne kadar? Diyelim ki bir ay demirde kaldık. Tekrardan kalkıyorduk. X bir limana gidip tekrardan Y bir limanına tahliye yapıyorduk. Ama gittiğimiz ülkelerde artık pandemi prosedürleri o kadar fazla ağır olduğu için bize dışarıya çıkışa asla müsaade etmiyorlardı. Değil dışarıya çıkmak, bu gangway dediğimiz borda iskelesine aşağıya inmeye bile müsaade etmiyorlardı. Yani dünyanın bütün limanlarında aslında denizciler çok fazla mağdur oldu ama insanlar bunu görmediler. Çünkü dünyadaki %98 ticaret gemiler üzerinden dönüyor. Ve biz bir şekilde bu ticaretin akmasına devam ettik, sağladık. Ama çok zor zamanlar geçirdik pandemide. Hastalananlar oldu, ailesinden vefat edenler oldu. Her ne olursa olsun gemiden indirilemedik. Çalışmak zorunda kaldık ve biz durumu bir şekilde kendi içimizde kabul ettik. Ama bu 10 aylık süre zarfında ben hiç psikolojik olarak etkilenmedim. Evet, bazı erkek personeller etkilendi. Ya nasıl, inmem lazım benim, artık daralıyorum, nefes alamıyorum, işte geceleri uyuyamıyorum deyip böyle gerçekten kendini darlayan, işte yerden yere vuran insanları da gördüm. 10 ay dediğim gibi böyle karaya tek bir adımı atmadan sadece geminin içerisinde 25 tane personelle birlikte vakit geçirdim. Ama çalıştığım insanlar iyi insanlar olduğu için çok da onun eksikliğini fark etmedim. En azından kendi aramızda bir sosyallik yapıyorduk. Sosyalleşmeye çalışıyorduk. Mesela tavla turnuvası yapıyorduk. Cumartesi akşamları film gecesi yapıyorduk. Gemiye masa tenisi söyledik. Masa tenisi oynuyorduk. Arada ben girip mutfağa mesela yemek yapıyordum. Bir tane kadın stajyerim vardı. Giriyorduk beraber. Yemek yapıyorduk. Gerçekten gemide çok iyi geliyordu. Normalde sevmem. Mutfağa gireyim işte bir şeyler pişireyim falan. Ama gemide o kadar hoş geliyor ki. Çünkü farklı bir şey yapıyorsun. Kendi görevinin dışında kadın olduğunu hissettiğim bir aktivite var. Şu anda şuradaki gördüğümüz gemi Ro-Ro gemisi. Onlar İstanbul ve Karadeniz arası bildiğim kadarıyla, iki limanından tam olarak emin değilim, sadece tır yüklü tırları taşıyorlar. Mal yüklü tırları. Ama yolcu taşımalarına müsaade edilmiyor. Sadece tır şoförlerini taşıyabiliyorlar. Şu diğer gördüğümüz gemi kuru yük gemisi. Buradaki limana dökme bir yük getirmiştir. Buğday, mısır veya bir hurda yüklü olabilir. Şu anda gözükmüyor ne olduğu. Ben Türkiye'de hiç çalışmadım. Türkiye'de çok az çalıştım. O da bir kere Mersin limanına gelmişliğim var. Bir de onun haricinde Boğaz'dan geçmişliğim var. Onun haricinde hiç Türkiye'ye sefer atmadım. Genellikle hep yurt dışında çalışıyordum. Yani gittiğim ülkelerde Martı'dan ziyade en çok kargalar vardı. Martı'ya hiç denk gelmedim desem yeridir hatta. Martılar İstanbul'a has gibi sanki. O kadar çok var ki İstanbul'da. En son Mısır'ın girişinde evet gördüm orada birkaç tane martı. Ama daha işte Arap limanlarında falan kargalar inanılmaz çok yoğunluktaydı. Hatta her sabah bir tanesi geliyordu, onunla böyle konuşuyordum kendi kendime. Yine mi sen geldin? Karga bey diyordum. Sadece bey yani, hanımefendi falan değil, aklıma öyle geldi. Direkt karga bey, yine günaydın, yine buradasın. Ama her sabah aynı yere fix bir şekilde geliyordu, konuyordu. Sürekli etrafımda erkek olduğu için artık sanki her şey böyle erkekmiş gibi gelmeye başladı bana. Bütün nesneler benim için erkek. Çünkü kadın değil, bir tane. Ama gemilere kadın diye hitap ederler. İngilizce'de she olarak isimlendirilir. Mesela bir gemi hakkında konuşurken vessel ship değil de ona she diye bahsederiz. O da kadınlara benzetiyorlar her zaman. Tabii bunun için türlü türlü rivayetler var. Ha, kimisi çok eski zamanlardan şöyle bir kötü inanış var. İşte kadın kadını sevmediği için gemilerde kadın uygun değildir. O yüzden kadın uğursuzluk getirir. Gemiler de biz kadınlar gibi hassas, narin ama güçlü yapılarda olduğu için o yüzden bence şey diyorlar. Yani ben ilk inanışı kabul etmek istemiyorum. Gemide kadın olmak, ilk çalıştığım zamanlarda çok fazla kadın personeli olmadığı için gerçekten çok zordu. Hatta ilk gemiye çıkacağım zaman personel müdürü beni planladığında gemi kaptanına haber veriyor. O 2013'te. Ve gemi kaptanı, ya ikinci kaptan diyor ki buraya kadın gönderme, olmaz yani, kadın göndereceksen hatta bizi indir burada. Personel müdürü de kulakları çınlasın, çok sevdiğim bir insandır. Ben göndereceğim, siz çalışacaksınız çünkü ben artık gemilerimde kadın çalıştırmak istiyorum diyor. İlk gemiye gittiğimde herkes çok önyargılıydı. İşte gemiye kadın geldi, düzenimiz bozuldu. Artık rahat edemeyeceğiz. Zaman geçtikçe aslında bu düzenin daha iyi bir yöne gittiğini fark ettiler. Çünkü insanlar kendilerine çeki düzen verdi. Ya da giyim kuşamları daha düzgün olmaya başladı. Çünkü artık gemide bir kadın vardı. Ben de hiçbir zaman şunu yapmadım. Ya ben kadınım, benim işte yanımda her zaman dikkatli olun. Ya kendimi onlardan soyutlamadım. Her zaman onlardanmış gibi davrandım. Tabii arada hep bir çizgiyle olmakla beraber alıştı Türk denizciliği kadınla çalışmaya. Çünkü çok fazla kadın var artık meslekte. Mesela bizim şirketimizin her gemisinde neredeyse kadın var. Ve çoğundan da memnunlar. Bir tane stajyer vardı tek. Makine stajyeri. Bir de ben vardım zabit olarak. Beraber çok iyi anlaşıyorduk. Yine beraber mutfağa giriyorduk, kek yapıyorduk. Benim kamerama geliyordu, oturuyorduk. Ya da köprü üstü vardiyalarına onu özellikle çağırıyordum. Beraber kadınsal şeylerden bahsedebiliyorduk mesela. Bu gerçekten gemide çok güzel bir şey. Kadınların iş bulması çok daha zor. Hem stajyerlik olarak hem zabit olarak. Çünkü her ne kadar kadın problemi günden güne aşasa da hala kadın çalıştırmayıp kadınlara ön yargıyla bakan firmalar var. Ben ilk zabitliğimi aldığımda işte şirketlere başvururken şöyle bir tabirle bire denk geldim. Aradığım bir denizcilik firması biz kadın kullanmıyoruz dedi. Mesela ben o şeyin karşısında şok oldum. Karşımdaki denizcilikten gelme, işte belli bir mevkiye sahip bir insan telefonu açtığında biz kadın kullanmıyoruz dedi. Çok şey söylemek istedim o anda ama gerçekten içimde kaldı. Bir gün ikinci kaptanıma kızgınlığımdan böyle gemideki bütün yangın tüplerini tek başıma taşıdım. Bana geldi diyor ki işte sen diyor zaten diyor kadınsın diyor. Bunlar diyor ağır gelecek sen taşıyamazsın falan. Ona olan böyle sinirimle aldım tüplerin hepsini tek başıma yerleştirdim. Ama tüp dediğim 60 tane falan tüp vardı gemide. Ne hepsi çok ağır. Yani 9 kiloluk tüpler. Neyse yerleştirdim falan. 2 gün böyle gerçekten öldüm. Hiç kimseyi sevmedim. Tek taşıdım. Belki yaptığım şey doğru belki değil bilmiyorum ama kendimi bir ispatlama gereği duydum orada. Zaten zabit olduktan sonra ben de kendi işime normal rutininde dönmeye başladıktan sonra bu aradaki fark tamamen kapandı. Çünkü erkek de geminin, erkek zabit de geminin emniyetinden sorumlu. Ben de geminin emniyetinden sorumluyum. İkimizin kontrol ettiği şeyler rutin aynı şeyler. Ve belki ben kendimi ispatlamak zorunda olduğum için daha titiz bir şekilde yaklaşıyorum. Daha iyi yapmaya çalışıyorum işimi. Mesela makine stajyerim kadın olarak. Makine çok ağır. Erkek işi olarak gözüküyor. Daha o kız inanılmaz başarılıydı mesela. Kendisi seçmiş ve çok severek yapıyordu bu işi. Onun öyle başarılı olduğunu görmek beni çok mutlu ediyordu. Çünkü gerçekten ileride çok iyi bir mühendis olup makinede çok iyi bir zabit olacak. Kızım böyle duruşundan belli.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlem. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay. 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Allah. Annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Fayruz. Neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Kameram gerçekten ev gibi hissettiğim bir yer. Bir tek bana ait. Onun aitliğini bilmek çok güzel. Kameraya girince huzurlu hissediyorum kendimi. Çünkü artık düzenin oraya kuruluyor. Aynı bir evi küçük bir odaya sığdırıyormuşum gibi düşün. Denizdeyken karada en çok, aile tabii ki en çok özlenen şey. Yemek. Yani aslında geminin yemekleri çok güzel ama insan canı bir anda kokoreç çekebiliyor mesela. Bir de kadın olduğumuz için tabii ki daha kadın olmayı özlüyoruz mu desem doğru olur. İşte saçımız başımız düzgün olsun. İşte kıyafetimiz düzgün olsun. Birazcık daha böyle giyinmeyi, gezmeyi özlemiyor değilim açıkçası. Böyle hep gemiye gittiğimde diyorum ki evet bu defa indiğimde inerim ben saçlarımı boyatacağım. Hayır hiç yapmıyorum gemide makyaj. Gemide tabii ki makyaj yapılır ama ben çalışma ortamından kaynaklı hem çok uygun bulmuyorum. Hem zaten ağır işimiz var. Ben güvertedeyim gün boyu. Özellikle zaten kıyafet seçimim, İşte makyaj yapmıyorsun veya saçlarıma bakmıyorsun. Erkek personelle çalışmamızdan kaynaklı. Çünkü çok bir aradayız. Bu süre zarfında biraz daha giyim kuşamımın böyle düzgün olması. İşte daha bakımsız olmak tabii ki benim için doğru bir tercih oluyor. Herkes benim gibi düşünmüyor. İnsanlar işte gemide de kadınların özgür olması gerektiğini, istediği gibi giyinebilmesi, istediği gibi makyaj yapabilmesini söylüyorlar. Kesinlikle haklılar. Ben buna da karşı değilim. Ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Tabii ki çalıştığımız insanlar çok iyiler. Hani hiç kimse zaten o hiyerarşiden kaynaklı yanlış bir düşünce içerisine girip ya da evet bak işte Büşra Kaptan makyaj yapmış, kendini birine beğendirmek mi istiyor acaba diye düşünmez ama insanın aklına yine de yapmasam daha iyi olur gibi şeyler geliyor. İlla ki evet çok fazlasıyla denk geliyoruz. Taciz olarak hiç denk gelmedi ama hakaret içerikli sözler ya da sırf kadın olduğumuz için işte sen benim amirim değilsin, sen bana iş veremezsin ve bunun arkasından küfürlü kaba sözler sarf eden insanlarla da çalışmıştım var. Oluyor yani maalesef. Karada da olduğu gibi denizde de oluyor. Bana kalan vakitlerde genellikle kitap okumasını çok severim gerçekten. Kitap okuyorum. Bu defa gittiğimde bilgisayarım yoktu. Film izleyemedim hiç. Bilgisayarım bozulduğu için onun eksikliğini çok yaşadım. Müzik dinlemesini çok severim. Kamerada kendi kendime dans ederim müzik açıp. Fazlasıyla yaparım bunu. Hem böyle spor olsun, hareket olsun diye. Yemekten sonra aşağıda salonda eğer insanlar oturuyorlarsa onlarla beraber oturup vakit geçiriyorum. Ama günlük iş dışında rutin kendimizi mutlu edecek şeylerden konuşuyoruz. Dergi okuyoruz. Ya da dergide gördüğümüz bir şey hakkında yorum yapıyoruz. İşte Türkiye'de şu olmuş, dünyada bu olmuş, buraya gidiyor. Kendi yorumumuzu katıp da mutlaka onların hakkında konuşuyoruz. Gelen zamlarla ilgili mesela yorum yapıyoruz mutlaka. Karadaki insanlar artık bu düzene alışıyorlar. İşte domates bugün 5 liraysa bir sonraki gün 7 lira, sonraki gün 10 lira, ondan sonra 12 lira. Ben bir geliyorum direkt 3 liraya aldığım domatesi 20 liraya alınca eve geliyorum. Anne her şey çok pahalı. Bu çok oluyor bizde. Mümkün olduğunca siyaset konuşulmaz gemide. Çünkü insanlar farklı görüşlere sahip olabiliyorlar ve gemi siyaset tartışması yaşanacak bir yer kesinlikle değil. Çünkü zaten çok az bir personel var ve insanların birbirine bir siyaset yüzünden kurulması çok kötü sonuçlara yol açacağı için hiç siyaset konuşulduğunu görmedim. Suyun rengi, suyun altındaki hem yapısal bitkilerden kaynaklı hem de içerisindeki minerallerden kaynaklı ve gökyüzünün yansımasıyla farklı renkler haline geliyor. Ben suyun renginden ziyade akşamları gördüğümüz yakamozları çok seviyorum. Gerçekten elimde böyle profesyonel bir makine olsun ve onu çekmeyi çok isterdim. Sanki geminin böyle bordasına yeşil bir ışık yakmışlar. Ve bizim vurduğumuz böyle her dalgadan fosforlu ışık yansıyormuş gibi. O kadar güzel bir görüntü ki. Denizin üstüne öyle bir yansıması oluyor ki. Wow diyoruz ya, ne kadar güzel. Bu akşam inanılmaz güzel bir mehtap var. Bir de onun altında böyle yakamozla birlikte birleşince çok böyle romantik bir ortam oluyor gerçekten. Çıkıp böyle kırlangıçta onları izlemeyi seviyorum. Yani özellikle oturuyorum, bir kahve yapıyorum. Hem ayı hem böyle yakamozu izliyorum. İşte o zaman daha çok seviyorum bu mesleği. Ama gündüz yaşadığım bütün sıkıntılar sanki gece onlarla beraber ruhumdan böyle gidiyormuş gibi. Çok dinamik bir şekilde iniyorum bu defa vardiyadan. Evet diyorum, ben bu işi çok seviyorum. Özellikle akşamları böyle çıkarım kırlangıça, bakarım yıldızlara. Aslında ne kadar küçüğüz. Bir yandan çok şanssız, evet her şeye hasretiz ama bir yandan o kadar şanssız ki. Keşke bunları da insanlara gösterebilsek. Keşke insanlar da bilseler aslında ne kadar güzel olduğunu. Mesela akşamları ayın halesi olduğunu veya gündüzlerin ayın halesi olduğunu belki çok nadir insanlar görürler ama biz bunları çok fazla görebiliyoruz. Ve açık denizde gökyüzü o kadar güzel gözüküyor ki burçlarım yıldızlarını bulmaya çalışıyoruz çoğunlukla. Evet diyorum, bu kova, bu akrep, bu yengeç. gittiğim ülkelerdeki insanlarla tanışıp işte onlarla arkadaş olup, ben çok fazla konuşurum çünkü, onların yaşantısını öğrenince daha kendimi şey gibi hissediyorum. Evet, dünyanın her yerinde arkadaşım var. Dünyanın her yerindeki insanlarla tanışıyorum ve onların yaşantısı nasıl, bunu öğrenebiliyorum. Ekonomik durumları nasıl, nasıl evlerde yaşıyorlar? İşte neler yapıyorlar? Çünkü merak ediyorum, diyorum ki nerede yaşıyorsun? İşte kimileri açıyor telefonda, gösteriyor, bak diyor, burası benim evim. Hiç beklediğim gibi çıkmıyor mesela, çok şaşırıyorum. Gerçekten saray gibi evde yaşıyorlar. Çıktığım ülkelerde de insanlarla bir işte kafede otururken bir anda selam verip tanışıp, işte nasıl, burada yaşam nasıl, buranın ekonomik durumu nasıl, işte rahat geçinebiliyor musun? Ne, sen ne hissediyorsun? Ya da Türkiye hakkında ne biliyorsun? En çok bunu soruyorum. Çok uzak yerlerdeki insanlar Türkiye neresi diye soruyorlar. Facebook'tan netleşiyoruz. Oradan yazışıyoruz. Hatta bazı limanlarda, böyle düzenli olarak gittiğimiz limanlardan daha çok bu arkadaşları ediniyorum. Bana mesaj atıyorlar. İşte bir şey istiyor musun dışarıdan? Gelirken ne getirelim sana? Şunu istiyorum. Çikolata istiyorum falan diyorum bazen. Gemiye gelirken getiriyorlar. Her limanda sevgili yok. Belki geçmişte gerçek bir efsaneydi ama artık gerçek bir efsane değil. Ya ben bir denizciyi denizciden başka kimsenin anlayabileceğini sanmıyorum. Genellikle denizci kadınlar denizci erkeklerle evlenmeyi tercih ediyorlar ki kendilerini anlayabilsinler. Belki aynı şirkete, aynı gemide çalışma fırsatını yakalayabilsinler diye. Bir de bu meseleyi yapacaksak, ya bizim 4 ay işte 5 ay gemide kalıp karadaki bir insanı bekletme hakkımız yok. Ama aynı meslekte olduğumuzda aynı anda planlanıp aynı anda inme şansımız var. Çok güzel bir şey. Evet, makine kontrol odası burası. Tabii bunlar son sistem oldukları için. Aşağısı aynen çok istiyordu. Hiç sesi yok. Yani bununla karşılaştırmak mümkün değil. Şu an böyle kulaklarımız yerinden çıkıyor olurdu. Yani bizim gemilerimizde olsa bayağı vibrasyon ve gürültülü. Evet. Acaba insek bir şey derler mi ya? Aşağı insek bir şey derler mi acaba? Ben de bilemedim. Sonra bizi kovalamasınlar. En iyi sesi buradan alırsın. Şu anda en çok burada vibrasyon ve makinenin sesi var. Çünkü burada döndüğü için. Makine dairesine insek güzel olurdu ama tanıdık, her şey tanıdık değil de herhangi bir personel falan göremediğimiz için. Özlüyorum, evet tabii ki, çünkü o kadar son zamanlarda rüzgarlı ve fırtınalı bir şekilde geldik ki Türkiye'ye, neredeyse gittiğimiz her yerde fırtına vardı. Özellikle Süveyş'i geçip böyle Akdeniz'e çıktıktan sonra acayip sallanmaya başladık. Artık o bizim böyle rutinimiz haline geldi ve sallanmadan uyuyamıyoruz, biraz daha sallanmamız gerekiyormuş gibi hissediyorum. Gerçekten rüzgarı özlüyorum. Evet, onu çok yakın zamanda baş tarafa çıkıp böyle, çünkü baş tarafta kimse beni duyma olasılığı yok, şöyle bir kollarımı açıp büyük bir çığlık attım. Böyle içimdekileri kusmak istedim. Çünkü çok üzgün bir şekilde gemiye çıkmıştım. Olan durumlardan kaynaklı. Ve ben bunu çok içimde tutup kendimi hasta ettiğimi fark ettim. Dedim ki baş tarafa gelip çığlık atıp ya da ağlayıp her neyse ben bunu içimden atacağım dedim. Bayağı iyi geldi o bana. Çığlık atıyorum. O kadar çok özlemişim ki İstanbul'u böyle, hem vapurla geçmesine hem şu güzelliği görmek çok çok güzel oldu benim için. Çok memnunum gerçekten. Mesela gemiye bindiğimizde, yani köprü üstüne çıktığımızda özellikle, Türk denizciliğinde Allah selamet versin denir. Yani öyle köprü üstüne merhaba, işte iyi günler ya da günaydın denilerek girilmez. Allah selamet versin derler. Ben de genellikle vapurdan inerken işte çalışan gemicilere selametler dilerim. Sadece bu denizciler arasında olduğu için insanlar bilmezler. O yüzden onlar bizim hemen böyle denizci olduğumuzu anlıyorlar.
Yanlış
ben çekinmem de ya kızarlarsa. Deneyelim. Çok çok küçük bir göz atalım desek acaba bir şey derler mi? Görevli hariç giremez. Allah selamet etsin.
Sağ ol. Devam ediyoruz. 11:45 son. Kadıköy'den sabah benim söyleyecek. Ne olacağım?
Pınar Öğünç'ün hazırladığı Sen Ben O, bir Podbi medya yapımı.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.